Ayrım 8.
6. Bireylerin rekabeti ve sınıfların oluşması, bireylerle geçim koşulları arasındaki çelişkinin gelişmesi, burjuva toplum koşulları içinde bireylerin aldatıcı olarak topluluğu ve komünizmde bireylerin gerçek birliği, toplumun yaşam koşullarının birleşmiş bireylerin gücüne bağlı kılınması. Rekabet bireyleri birbirinden ayırır. Yalnızca burjuvaları değil, hatta onlardan daha çok proleterleri de her ne kadar bunları bir araya topluyorsa da. Bunun içindir ki, bu bireyler birleşebilinceye kadar, eğer onların birliğinin salt yerel birlik olması istenmiyorsa, bu birliğin ilk önce büyük sanayi tarafından gerekli araçların, yani büyük sanayi kentlerinin hızlı ve ucuz iletişim olanaklarının yaratılmasını gerektirdiği bir yana bırakılırsa, daima uzun bir dönem geçer. Ve gene bunun içindir ki, birbirinden yalıtılmış durumda bulunan ve her gün bu yalıtık durumunu yeniden yaratan koşullar içinde yaşayan bu bireylerin karşısındaki herhangi örgütlü bir gücü yenmek, ancak uzun savaşımlardan sonra olanaklı olabilir. Bunun tersini istemek, rekabetin bu belirli tarihsel çağda mevcut olmamasını istemek ya da tek başlarına bireyler olarak üzerinde hiçbir denetime sahip bulunmadıkları koşulları bireylerin kendi kafalarından uydurduklarını iddia etmek olurdu. Konut yapımı. Vahşilerde kuşkusuz her ailenin kendi mağarası ya da kendi kulübesi vardır. Aynı biçimde her ailenin özel bir çadırı olması göçebelerde de normal bir şeydir. Özel mülkiyetin bunu izleyen gelişmesi, bu yalıtık ev ekonomisini daha da vazgeçilmez hale getirmekten başka bir şey yapmaz. Tarımcı halklarda toprağın ortak olarak işlenmesi ne kadar olanaksızsa, ortaklıkçı ev ekonomisi de o kadar olanaksızdır. Kentlerin inşa edilmesi büyük bir ilerleme olmuştur. Bununla birlikte, daha önceki bütün dönemlerde zaten yalnızca şu nedenden, yani maddi koşulların bulunmayışı yüzünden özel mülkiyetin kaldırılmasına bağlı olan yalıtık ekonominin kaldırılması işi de olanaksızdı. Ortaklıkçı bir ev ekonomisi kurulmasının ön koşulu, makine kullanımının gelişmesi, doğal güçlerin ve başka sayısız üretici güçlerin kullanılmasının gelişmesi, söz gelimi su yolları 54, gazla aydınlatma, buharlı ısıtma ve bunun gibi kent ile kır arasındaki karşıtlığın ortadan kaldırılmasıdır. Bu koşullar olmadan ortak ekonominin kendisi de yeni bir üretici güç meydana getirmezdi. Bütün maddi temelinden yoksun olurdu. Ancak yalnızca teorik bir temele dayanırdı. Yani başka bir deyişle basit, delice bir heves olurdu ve ancak bir keşişler ekonomisine varırdı. Neyin mümkün olduğu da kent halinde kümelenmelerde ve belirli özel amaçlarda hapishane, kışla ve bunun gibi genel binalar yapımıyla tanıtılanmıştır. Kendiliğinden anlaşılıyor ki yalıtık ekonominin yok edilmesi ailenin ortadan kaldırılmasından ayrılamaz. Aziz Marx'a sık sık rastlanan, herkes devletin sayesinde neyse odur tümcesi aslında burjuva cinsinin ancak bir nüshasıdır demeye gelir. Bu tümce, burjuvalar sınıfının kendisini oluşturan bireylerden önce var olmuş olacağını önceden varsayar. Dipnot, Marx'ın kenar notu, filozoflarda sınıfın önceden varlığı. Orta çağda burjuvalar, her kentte kendi canlarını korumak için kırın soylularına karşı birleşmek zorundaydılar. Ticaretin genişlemesi, ulaşım olanaklarının kurulması, her kentin aynı engele karşı savaşarak aynı çıkarları başarıya ulaştırmış olan öteki kentleri tanımalarına neden oldu. Dipnot, el yazmasında ilk biçim. Birçok kentin birliğine yol açtı. Bu da onların feodal beyler karşısındaki çıkarlarının özdeşliğiyle açıklanıyordu. Burjuva sınıfı, çeşitli kentlerdeki birçok yerel burjuvazilerden başlayarak ancak çok yavaş bir biçimde meydana gelmiştir. Mevcut ilişkilerle karşıtlık ve gene bu karşıtlığın koşullandırmakta olduğu iş tarzı aynı zamanda ayrı ayrı her burjuvanın yaşam koşullarını değiştirdi. Bunları bütün burjuvalar için ortak ve tek başına her bireyden bağımsız olan yaşam koşulları haline getirdiler. Dipnot, el yazmasında karalanmış pasaj. Bir sınıfın ortak varlık koşulları haline gelen bu bireysel yaşam koşullarının birleşmesi. Burjuvalar feodal birlikten kopup ayrıldıkları ölçüde bu koşulları yarattılar. Ve burjuvalar mevcut feodalite ile olan karşıtlıklarının belirlediği ölçüde de bu koşullar burjuvaları yarattı. Çeşitli kentler arasındaki birleşmeyle bu ortak koşullar sınıf koşullarına dönüştü. Aynı koşullar, aynı karşıtlık, aynı çıkarlarda kaba bir biçimde her yerde aynı adetleri doğurmak zorundaydı. Burjuvazinin kendisi, kendine özgü koşulların gelişmesiyle birlikte ancak yavaş yavaş gelişir, kendisi de kendi içinde iş bölümüne göre çeşitli kesimlere ayrılır ve bu arada bir yandan burjuvaziden önce var olan, mülk sahibi olmayan sınıfların çoğunluğunu ve o zamana kadar mülk sahibi olan sınıfların bir kısmını yeni bir sınıfa, proletaryaya dönüştürür. Daha önce mevcut olan mülk sahibi bütün sınıfları mevcut bütün mülkiyetin ticaret ve sanayi sermayesine dönüşmesi ölçüsünde bağrında toplayacak duruma gelmeye başlar. Dipnot, Marx'ın kenar notu. İlk önce doğrudan doğruya devlete ait iş kollarını, sonra da az çok ideolojik bütün işleri soğurur. Tek tek bireyler ancak başka bir sınıfa karşı ortak bir savaşım 55 yürütmek zorunda oldukça bir sınıf meydana getirirler. Bunun dışında rekabet içinde birbirlerine düşmandırlar. Bundan başka sınıfın kendisi de bireylere karşı bağımsız hale gelir. Öyle ki bireyler kendi yaşam koşullarını önceden hazırlanmış olarak bulurlar. Yaşamdaki durumlarını ve bunun yanında kendi kişisel gelişimlerini tüm çizdiği yolu kendi sınıflarından alırlar, kendi sınıflarına bağımlıdırlar. Bu görüngü tek tek bireylerin iş bölümüne bağımlılığıyla aynıdır ve bu görüngü ancak özel mülkiyet ve bizzat çalışma ortadan kaldırıldığı takdirde ortadan kaldırılabilir. Bireylerin kendi sınıflarına karşı bu bağımlılığının aynı zamanda nasıl her çeşit tasarımlara ve benzeri bağımlılık haline geldiğini kerelerce belirtmiştik. Eğer felsefi açıdan bireylerin gelişmesi, dipnot, el yazmasında karalanmış pasaj, onların kısmen verilmiş kısmen de bu verilmiş koşulların gelişmesinin sonucu olan varlık koşulları içinde felsefi açıdan, tarihsel olarak birbiri ardından gelen toplum katlarının ve sınıfların ortak koşulları içinde ve bu olgunun bireylere dayatılan genel tasarımlar içinde dikkate alınırsa, gerçekten cinsin ya da insanın bu bireyler içinde geliştikleri ya da bu bireylerin insanı geliştirmiş oldukları sanılabilir. Tarihe büyük hakaretlerde bulunan hayali görüş. O zaman bu çeşitli katmanlar ve çeşitli sınıflar genel ifadenin özel belirtileri olarak, cinsin alt bölünmeleri olarak, insanın gelişim evreleri olarak anlaşılabilir. Bireylerin belirli sınıflara bu bağımlılığı, özel bir sınıf çıkarını artık egemen sınıfa karşı üstün kabul ettirmek zorunda olmayan bir sınıf oluşmadıkça ortadan kaldırılamaz. Kişisel güçlerin, ilişkilerin, iş bölümü yoluyla nesnel güçler haline dönüşmesi, bu engel tasarımların kafadan çıkarılıp atılmasıyla ortadan kaldırılamaz. Ama yalnızca bireyler bu nesnel güçleri yeniden egemenlikleri altına alırlarsa ve iş bölümünü ortadan kaldırırlarsa o da ortadan kalkar. Dipnot, Engels'in kenar notu. Ferba, varlık ve öz. Bu ortaklaşalık olmadan mümkün değildir. Dipnot, el yazmasında karalanmış pasaj. Ve ortaklaşalığın içerdiği bireyin tam ve özgür gelişmesi olmadan olanaklı değildir. Ancak başkalarıyla ortaklaşalık halindedir ki her birey, 56, kendi yetilerini her doğrultuda geliştirmek çarelerine sahip olur, kişisel özgürlük yalnız ortaklaşalık içinde olanaklıdır. Şimdiye kadar yaşanmış olan ortaklaşalıkların yerine geçenler içinde, devlette ve benzeri, kişisel özgürlük ancak egemen sınıfın koşulları içinde gelişmiş olan bireyler için ve yalnızca bunların bu sınıfın bireyleri olmaları ölçüsünde vardı. Bireylerin daha önceleri meydana getirmiş oldukları görünüşteki ortaklaşalık, o bireylere karşı daima bağımsız bir varlık kazanmıştı ve aynı zamanda bir başka sınıf karşısında bir sınıfın birliğini temsil etmesinden dolayı egemen sınıf için ancak tamamıyla hayali bir ortaklaşalığı değil ama yeni bir zinciri temsil etmiştir. Gerçek ortaklaşalıkta bireyler ortaklıklarıyla birlikte aynı zaman içinde bu ortaklık sayesinde ve bu ortaklıkta kendi özgürlüklerini elde ederler. Bireyler her zaman kendi kendilerinden, elbette ki ideologların anladıkları anlamda saf bireyden değil, kendi koşulları ve kendi belli tarihsel ilişkileri çerçevesi içinde kendilerinden hareket etmişlerdir. Ama tarihsel gelişmenin seyri sırasında ve kesin olarak toplumsal ilişkilerin kazandıkları bağımsızlık, yani iş bölümünün bu kaçınılmaz meyvesiyle, her bireyin kişisel olduğu ölçüde yaşamıyla, herhangi bir iş koluna ve bu iş kolunun içkin koşullarına bağımlı olduğu ölçüde yaşamı sırasında bir fark olduğu ortaya çıkar. Bu sözlerden söz gelimi geliriyle yaşayan bir kimsenin ya da bir kapitalistin kişiler olmadan çıktıkları anlamını çıkarmamalıdır. Ama onların kişilikleri baştan aşağı belirli olan sınıf ilişkileriyle koşullandırılmıştır ve bu fark ancak başka bir sınıfa karşı olmayla kendini gösterir. Ve gene bu fark onların kendilerine ancak iflas ettikleri zaman görünür. Zümre içinde ve hatta aşirette de bu olgu gizli kalır. Örneğin bir soylu daima bir soylu olarak kalır. Başka ilişkileri hesaba katılmazsa soylu olmayan biri daima soylu olmayan biri olarak kalır. Bu onun kişiliğinden ayrılmaz bir niteliktir. Kişisel bireyle onun karşıtı olan bir sınıfın üyesi olarak birey arasındaki fark, birey için varlık koşullarının rastlansallığı ancak kendisi de burjuvazinin bir ürünü olan sınıfla ortaya çıkarlar. Yalnız rekabet ve bireylerin kendi aralarındaki savaşımdır ki bu varlık koşullarının rastlansallığını rastlansallık olarak yaratır ve geliştirir. 57. O halde görünüşte bireyler burjuvazinin egemenliği altında öncekinden daha özgürdürler. Çünkü onların varlık koşulları onlar için rastlansaldır. Gerçekte ise kuşkusuz daha az özgürdürler çünkü nesnel bir güce daha fazla bağımlı durumdadırlar. Zümreyle olan fark özellikle burjuvazi ile proletarya arasındaki karşıtlıkta kendini gösterir. Kent yurttaşlarının zümresi, loncalar ve benzeri toprak sahibi soyluların karşısında ortaya çıktıkları zaman feodal kurumlardan ayrılmadan önce de gizli bir şekilde var olan varlık koşulları, taşınır mülkiyet ve zanaat işi, feodal toprak mülkiyetine karşı değerlendirilmiş ve başlangıçta kendisi de kendine özgü feodal bir biçim almış olan olumlu bir şey olarak göründüler. Kuşkusuz kaçak serfler, daha önceki serflik durumlarını kendi kişilikleri için zorunlu olmayan bir şey sayıyorlardı. Bunda herhangi bir zincirden kurtulan her sınıfın yaptığı gibi hareket ediyorlardı ve o zaman da sınıf olarak özgür olmuyorlar, tek tek kendi başlarını kurtarıyorlardı. Üstelik zümrelere göre örgütlenme alanının dışına çıkmıyorlardı. Ancak kendileri de yeni bir kast meydana getirdiler ve yeni durumlarında daha önceki çalışma tarzlarını korudular ve bu çalışma tarzını daha şimdiden onun ulaşmış olduğu gelişme noktasını artık uygun gelmeyen geçmişin bağlarından kurtararak geliştirdiler. Öte yandan kendi yaşam koşulları, emek ve onunla birlikte modern toplumun var olan bütün koşulları proleterler için ayrı bireyler olarak denetleyemedikleri ve hiçbir toplumsal örgütlenmenin kendilerine denetleme olanağı vermediği rastlansal bir şey haline gelir. Dipnot. El yazmasının ilk biçim, hiçbir toplumsal organizasyonun da üzerinde hiçbir denetim sağlayamayacağı, her proleterin kişiliğiyle çalışma. Dipnot. El yazmasının okunmaz hale gelmiş pasaj. Arasındaki çelişki ve yaşam koşullarının baskısı, gençliğinden beri kurban edildiği ve kendi sınıfı içerisinde başka bir sınıfa geçecek koşullara ulaşma şansı hiçbir zaman olmadığı için belirgin hale gelir. 58. NB. Unutmayalım ki, serflerin bulunduğu yerde varlığını sürdürmek zorunluluğu, parseller, evleklerin serfler arasında paylaştırılmasına neden olan büyük işletme olanaksızlığı, serflerin feodal beylere karşı yükümlülüklerini kısa zamanda bir aynı ödemeye ve angaryalar ortalamasını indirgedi. Bu serfe taşınır servetleri biriktirme olanağını veriyordu. Onun beyin mülkünden kaçışını kolaylaştırıyordu ve ona bir kentli yurttaş olarak kente gitmeyi başarma umudu veriyordu. Bu serfler arasında hiyerarşiye göre bir sıralanma sonucu doğurdu. Öyle ki kaçanlar daha şimdiden yarı burjuva durumundaydılar. Şurası hemen göze çarpar ki bir mesleği olan köylüler taşınır servetleri elde etmekte en fazla şans olanlardı. O halde kaçak serfler yalnızca var olan kendi varlık koşullarını geliştirmek ve zafere ulaştırmak isterken ve bundan dolayı sonuçta yalnızca serbest çalışmaya ulaşırken, proleterler eğer kendilerini birey olarak ortaya koyuyorlarsa, şimdiye kadar süregelen kendi varoluş koşullarını, daha da ötesi, şimdiye kadar her toplumun koşulu olan varoluş koşullarını, yani çalışmayı ortadan kaldırmalıdırlar. Bu bakımdan proleterler, toplum bireylerinin şimdiye kadar topluluğun tümünün ifadesi olarak seçmiş oldukları biçimle doğrudan bir karşıtlık halinde, yani devletle karşıtlık halinde bulunmaktadırlar. Ve kendi kişiliklerini gerçekleştirmeleri için bu devleti devirmeleri gerekir. Zamanımıza kadarki bütün tarihsel gelişmeden çıkan şudur. Dipnot, el yazmasında karalanmış pasaj. Her tarihsel çağda özgür olmuş bireyler daha önceden var olan ve kendilerine verilmiş varlık koşullarını geliştirmeye devam etmekten başka bir şey yapmadılar. Bir sınıfın bireylerinin katıldıkları ve her zaman onların bir başkasına karşı ortak çıkarlarıyla koşullandırılmış bulunan kolektif ilişkiler, bu bireyleri yalnızca sıradan bireyler olarak kendi sınıflarının varoluş koşulları içinde yaşadıkları ölçü içinde toplayan bir ortaklaşalık oluşturur. Demek ki bunlar kısaca bireylerin bireyler olarak değil ama bir sınıfın üyeleri olarak katıldıkları ilişkilerdir. Buna karşılık bütün kendi varlık koşullarını ve toplumun bütün üyelerinin koşullarını 59 kendi denetimleri altına alan devrimci proleterlerin ortaklaşalığında bunun tersi meydana gelir. Bireyler bu ortaklaşalığa bireyler olarak katılırlar ve kuşkusuz bireylerin birliğinin içinde artık gelişmiş oldukları varsayılan üretici güçler çerçevesi içinde işlemesi koşuluyla bireylerin özgürce gelişmesinin ve birliğin kendi denetimi altındaki hareketlerinin koşullarını koyan bu birleşmedir. Oysa şimdiye kadar bu koşullar rastlantıya bırakılmıştı. Ve bu koşullar kesin olarak bireylerin bireyler olarak ayrılmalarından dolayı ve iş bölümünün içerdiği ama bireylerin bireyler olarak ayrılmaları yüzünden, onlara yabancı bir bağ haline gelen zorunlu birliğinden dolayı bireyler karşısında özerk bir varlığa sahip olmuşlardı. Şimdiye kadar bilinen toplum içinde birleşme hiç de, örneğin bize toplum sözleşmesinde 39 tanıtıldığı gibi, isteğe bağlı bir birlik değildi. Tersine bireylerin içinde rastlantısallıktan yararlandıkları koşullar temeli üzerinde kurulmuş zorunlu bir birlikti. Örneğin, Kuzey Amerika Devleti'nin kuruluşuyla Güney Amerika Cumhuriyetlerini karşılaştırınız. İşte şimdiye kadar kişisel özgürlük denilen şey, belli koşullar içerisinde rastlansallıktan rahatça yararlanabilme hakkıdır. Bu varlık koşulları doğaldır ki, her dönemin üretici güçlerinden ve karşılıklı ilişki tarzlarından başka bir şey değildir. Komünizm, kendinden önce gelen bütün hareketlerden, daha önceki bütün üretim ve karşılıklı ilişkilerin temelini altüst etmesi bakımından, bütün doğal öncülleri ilk kez bizden önceki insanların yarattıkları öncüller olarak bilinçle ele alması bakımından, bu öncülleri doğal niteliklerinden soyup onları birleşmiş bireylerin gücüne bağımlı kılması bakımından ayrılır. Bundan ötürü, komünizmin örgütlenmesi esas olarak ekonomiktir. Bu birliğin koşullarının maddi üretimidir. Mevcut koşulları bu birliğin koşulları haline getirir. Komünizmin yarattığı mevcut durum, bu durum bizzat bireylerin o güne kadarki karşılıklı ilişkilerinin ürününden başka bir şey olmadığından, bireylerden bağımsız olarak mevcut olan her şeyi olanak dışı kılan gerçek temelin ta kendisidir. Komünistler demek ki kendilerinden önceki üretim ve karşılıklı ilişki tarafından yaratılan koşulları pratikte inorganik etkenler olarak ele alırlar. Ama önceki kuşakların planın ya da bu kuşakların varoluş nedeninin kendilerine malzeme sağlamak olduğunu düşünmezler. Ve bu koşulların o koşulları yaratanların gözünde inorganik olduklarına inanmazlar.